Ayrım 21, sayfa 177, Yeni Tarım Düzeni, Ali Ekber Yıldırım. Delice zeytinden yağ çıkarmak. Elbe sen de güzel olacaksın küçüğüm. Aşk güzel ediyor her şeyi. Kaşların, gözlerin ne güzel, bakışın ne güzel. Dert savurur, sevda toplar çiçeğini. Bak bu ışık senin ışığın. Dallarına ay doğmuş, delice delice zeytin. Bu bahar yine gelin olacak. Omzunda yeşil bir duvak, delice delice zeytin. Hüsnü Arkan'ın dizelerindeki delice zeytin, Türkiye'nin önemi çok anlaşılmayan zenginliklerinden birisi. Zeytinlerin anası, atası deliceler, birçok yerde yok oldu. Delice yabani zeytin veya bazı yerlerde çakal zeytini olarak bilinir. Son yıllarda İzmir Karaburun'da delice zeytinlerini toplayarak sıktıktan sonra yağını ilaç niyetine tüketenler, satanlar var. Bu konuda öncülük yapan isimlerden birisi Mustafa Tosunlar. Karaburun'da yaptıkları bir organizasyonla 3 ton delice zeytininin toplanmasına öncülük ettiler. Mustafa Tosunlar'ın anlattığına göre saatteki hızı 100 kilometreyi bulan Poyraz dallarda zeytin bırakmazken delice zeytinleri dallarında kalıyor. Bu kadar güçlü ve dirençli. Sadece İzmir Karaburun'da toplandığında 100 tonun üzerinde delice zeytini var. Bu da 10-12 ton zeytinyağı demek. Piyasa değeri 10 milyon doların üzerinde. En iyi hasat zamanı Ekim sonu ile Şubat ayı olarak kabul ediliyor. En azından Karaburun'da bu dönemde toplanıyor. Her yıl bu aylarda kolektif olarak delice ya da yabani zeytin denilen ve bunca yıldır toplanmayan, daha çok doğada olan küçük taneli zeytinleri toplayan Karaburunlular, Parlak köyündeki tesislerde soğuk sıkım yaptırıyorlar. Herkes topladığı zeytin oranında yağını alıyor, belli bir miktarı da sıkım yapan tesise veriliyor. Avrupa'da birçok üniversite ve enstitünün delice zeytinin için bilimsel araştırmalar yaptığını anlatan Mustafa Tosunlar, bizde de Ankara Üniversitesi'nin konuyla ilgili araştırmaları var. Normal kaliteli bir yağda 250-300 birim polifenol mevcutken delice yağda bu oran 950-1200 aralığında. Polifenol zeytinyağında en kıymetli doğal bir kimyasal bileşen. Hücre yenileme özelliğiyle antikanserojen, bağırsak düzenleyici, Alzheimer hastalığına iyi geldiği biliniyor. Delice zeytinleri toplanırken başkasına ait hiçbir özel mülke girilmiyor. Yabani olanlar ve hazineye ait alanlardaki zeytinler toplanıyor. Özel mülkü olanlardan ise eğer kendisi toplamıyorsa izin alınarak ziyan olmasın diye toplanıyor. Sloganları da ziyan olmasın, sağlık olsun. Delice zeytininden elde edilen zeytinyağının litresi 300 liradan başlıyor, 2000 liraya satan bile oluyor. Kanser ve kalp hastaları için ilaç niyetine kullanılıyor. Hücre yenileyici özelliği olduğu ifade ediliyor. Muğla Milas'ta delice zeytinini toplayanlar Milas'ta Uyku Vadisi Kooperatifi Fabrikası'nda, İzmir Karaburun'da ise Parlak Köyü'nde Malya Zeytinyağı Fabrikası'nda sıktırabiliyor. Delice zeytininin hasadı geciktikçe daha fazla yağlandığı için zeytinden alınan yağ miktarı artıyor. Ancak erken hasat edilenlerin yağının daha kaliteli olduğu belirtiliyor. Ekim ayında erken hasat edilen ürünlerde 15 kilodan 1 litre yağ çıkarken, Ocak-Şubat döneminde toplanan zeytinlerden 6-7 kilodan 1 litre zeytinyağı çıkıyor. Ayrıca daha etli olanlar sofralık zeytin olarak da değerlendirilebilir. Doğanın bir zenginliği olan delice zeytininin değerlendirilmesinin Karaburun'un ekonomisine önemli katkıları olacaktır. Türkiye'de aç kalmak zor. En çok söylenen, en çok duyduğumuz, en çaresiz anımızda bile bize umut veren bir söz var. Gerekirse pazarda limon satarım. Hiç düşündünüz mü bu sözün altında yatan gerçeği? Türkiye'nin öylesine zengin bir tarımsal potansiyeli var ki, işsiz kalsam, işten atılsam gider pazarda limon satarım. Düşüncelerimden ödün vermem, gerekirse bu makamı, bu maaşı elimin tersiyle iter, gider pazarda limon satarım deniyor. Limon satmak bir çıkış yolu olarak görülüyor. Aslında limon elbette bir simge ama tarımdaki potansiyelimiz, zenginliğimiz bize bu cesareti, özgüveni veriyor. Gazetecilik mesleğim boyunca doğru bildiklerimi yazmak, dürüst gazetecilikten ödün vermemek için hep şunu düşündüm. Yalan yanlış yazacağıma, yalakalık yapacağıma gider bir köye yerleşirim. Çocuklarım özel okula gitmez, köy okulunda okur. Ben de köy okulunda okumadım mı? Limon satmak da böyle bir şey. Mesleği ne olursa olsun, konumu, görevi ne olursa olsun, gidip pazarda satacak bir limon var, tarımsal ürünler var. Kriz dönemlerinde sığındığımız ilk yer köyümüz, köylerimiz. Bizi krizden çıkaran, yaşamımızı sürdürmeyi sağlayan tarımsal zenginliğimiz. Bir düşünün. Etrafınızda pazarda limon satarak işe başlayan, işsiz kaldığında veya ek iş olarak limon satan, sebze meyve satan kaç kişi var? Kemal Berişler onlardan birisi. Hava kuvvetlerinde pilotluktan ayrılmak zorunda kalınca pazarda limon satarak yaşamını sürdürdü. Bugün pek çok ülkeye gıda ürünleri, özellikle de yarı kurutulmuş domates ihraç ediyor. Katma değeri en yüksek ürün olarak ihraç ediyor. Kemal Berişler'in hikayesi tarımdaki gücümüzü, zenginliğimizi yansıtır, çalışırsak neler başarabileceğimizin pusulası gibidir. Büyük paralarla, sermayelerle değil, pazarda limon satarak, dağlarda mantar toplayarak başlar. Onun hikayesini kendisinden dinleyelim. 1979'da Tariş bünyesinde yaş meyve sebze grubu oluşturuldu. Tariş'te incir, üzüm, pamuk, zeytin ve zeytinyağı birliği var. Yaş meyve ve sebze 5. birlik olacaktı. Olabilecek en aktif birlik olmak üzere bütün altyapısını kurduk. Tariş'in o dönemki genel müdürü Erdinç Gönenç bize her türlü olanağı sağladı. Ziraat mühendisleri, makine mühendisleri de dahil 14 kişilik bir grup yaptık. Sosyolog da var. Mükemmel bir grup. Bir yıl boyunca Ege'nin tüm köylerini, il ve ilçelerini gezdik. Bodrum, Yalıkavak o zamanlar domates üreticisiydi. Bodrum mandalinası vardı. O zaman Bodrum'un yolları felaketti. Kuşadası, Davutlar, Türkiye'nin en mükemmel şeftalilerinin üretildiği yerdi. Balıkesir'den Fethiye'ye kadar bütün bölgeyi taradık, üreticiler bulduk, toplantılar yaptık. Bölge toplantıları yapıldı ve bölge temsilcileri seçildi. O temsilcilerle 3 gün süren bir sempozyum yapıldı. Devlet Su İşleri, yani DSİ, karayolları ve diğer kurumlar destek oldu. Eylül başlarındaydı. Sonra 17 Ekim'de ara seçim oldu. Bülent Ecevit iktidarı bıraktı. Hepimizi sorgusuz sualsiz kapının önüne koydular. Eğer bu birlik o günlerde kurulsaydı milyar dolarlık altyapı olacaktı. Türkiye yaş meyve ve sebzede dünyaya ürün satacak, bu alanda marka olacaktı. Salçadan meyve suyuna kadar, domatesten yaş meyve ve sebzenin her türlüsüne kadar pek çok ürün bugün olduğundan çok daha fazla ve çok daha büyük gelirlerle ihraç edilirdi. O zamanlar köy koop ve diğer kooperatiflerle çalıştık. FM Çukuru Köyü'nün Kavacık üzümünü İngiltere'ye gönderdik. İzmir Ayrancılar bugünkü gibi sanayi ve konut yeri değildi. Müthiş bir şeftali üretimi vardı. Ayrancılardan Avrupa'ya ilk kez şeftali ihraç ettik. Alaşehir'den yaş üzüm gönderdik. İznik'ten işçiler getirdik. Yaş üzüm nasıl işlenir gösterildi. Tariş'in İngiltere'deki altyapısını kullanılarak oraya üzüm incir ihraç ediliyordu. O altyapıyı kullanarak yaş meyve sebze gönderdik ilk kez. O zamanlar henüz büyük market zincirleri yoktu. Lojistik farklıydı. Hal sistemi vardı. Biz onu market zincirleriyle yapalım dedik. Dağıtım kanallarıyla Londra'da, Viyana'da, Münih'te ve diğer ülkelerde çalışmaya başladık. Ama hükümet değişince Tariş direnişinin olduğu dönemde hepimiz sokaklara atıldık. Aradan 40 yıl geçmiş o günlerde bu işin çözümünü ortaya koymuştuk, yolunu, yöntemini bulmuştuk. O dönemde burada gemilerle 40 bin, 50 bin ton ihracat yapanlar vardı. Hepsi battı. Tüfekçioğlu, Yaşar Ünal vardı. Özal geldi, teşvikler vesaire daha çok bazı kişilere, şirketlere sağlandı. Sistem öyle kuruldu. Birlik olarak örgütleneceğine, üreticilere fayda sağlayacağına, kişilere kar sağlayan sistem kuruldu. Geniş bir kesimin çıkarını yok ettiler. Birkaç kişiye bıraktılar bu işi. Oysa birlik kurulsa, örgütlenme olsa üreticinin yararına olacaktı, ülkenin yararına olacaktı. Böyle bir örgütlenmeyi o gün yapabilirdiniz, o insanlarla yapabilirdiniz, bugün yapamazsınız. Bugün ne böyle insanlar var, ne böyle bir kavram var, ne de böyle bir inanç var, ne de böyle bir zemin var. Hiçbir şey yok. Şimdi ancak oturacaksınız, matematiksel analiz yapacaksınız, sistem analizleri yapacaksınız, insanları unutacaksınız. İnsan faktörü olmadan, insan sevgisi, insan vicdanı olmadan, insan güvenilirliği olmadan, insan olmadan hiçbirinin olma olasılığı yok. 1974'te Hava Kuvvetleri'nden atıldığımızda olduğu gibi bir kez daha sokakta kaldık. Sonra 12 Eylül ve insan malzemesinin çöküşü, depolitizasyon dönemi. O insan malzemesini bitirdiler. Bugün geleceğimiz yere geldik. Doğa mantarları. Türkiye'de aşk almak zor. Öylesine büyük bir zenginliği, potansiyeli var ki doğru değerlendirildiğinde, çalışmak istendiğinde aç kalmanız mümkün değil. Dağlarda mantar toplayarak, pazarda limon satarak, üreterek veya toplayarak geçiminizi sağlayabilirsiniz. Bundan 12 bin yıl önce atalarımızın yaptığı gibi doğadan bitki toplayarak da geçinebilirsiniz. Kemal Berişler'i dinliyoruz. Sokakta bir başımıza kalınca Türkiye'nin dağlarına döndük. İzmir'den Kars'a kadar Türkiye'nin tüm dağlarında yaklaşık 2000 yılına kadar girilmedik delik bırakmadık. Türkiye'ye mükemmel bir doğa mantarları sektörü armağan ettik. Tazesiyle, donmuşuyla, işlenmesiyle bugün müthiş bir potansiyel yaratıldı. Orman köylülerinin en fazla para kazandığı işlerden birisi oldu. Bizden önce çok az yapılıyordu. Yahudiler yapıyordu ama onlar bilgiyi, potansiyeli dışarıya sızdırmıyor, yaymıyorlardı. Belli kişiler yapıyordu sadece. Hemen hemen her mevsimde çıkan doğa mantarları var. Bu doğa mantarları Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da Ege'de, Akdeniz'de başlar. Kuzu göbeği dediklerimiz eskiden sadece kuruları vardı. Biz tazesini yapmaya başladık. Türkiye dünyanın en büyük taze kuzu göbeği ihracatçısı oldu. Çok kaliteli. En az 4-5 ayrı çeşit mantar ve bunların yataklarını keşfettik. Kütahya'dan, Bolu'dan, Aydın'dan, Kastamonu, Kırklareli, Trakya'ya kadar, Sivas'a, Tunceli'ye kadar gittik. O bölgelerde ben yaklaşık 6000 kilometre yol yaptım. İspanyollarla yeraltı mantarlarına döndük, trüflere. Yeraltı mantarları 3000-5000 euroya satılır. Bunların birçok çeşidi var. Kilosu 50 eurodan 700'e, 2000'den 5000 euroya kadar değişen çeşitleri var. Gıda sanayisinin, daha doğrusu dünya gurme sektörünün kraliçesidir. İspanya'ya, İtalya'ya giderek oradaki yerleri gördüm. İspanya'da Katalonya dağlarında, İtalya'da Toskana'da çok mantar aradım. Burada havzaları tek tek İspanyollarla tespit ettik. Pamukkale Üniversitesi'ne özel köpekler getirip hediye ettim. Orada bir bölüm açıldı, biz de destek olduk, çok iyi çalışmalar yapıldı. Türkiye o mantarlarda da ihracatçı oldu. Misel aşılanmış trüf meşesi ağaçları olmaya başladı. Meşe ağaçlarının köklerine miseller aşılanıyor, onları getirdik yurt dışından. Bu iş İspanya, İtalya ve Fransa bütün Akdeniz sahillerinde vardı. Şimdilerde artık yayıldı. Bulgaristan, Romanya, Balkanlarda da var. Özbekistan ve Azerbaycan'a da yayıldı. Türkiye'de artık çok yaygın yapılıyor. Çin'de çok büyük üretici. Orman köylülerinin en önemli geliri oldu ama habitat bozuldu, mantarlar da bozuldu. Mermer ocağı ve madencilik mantarları da etkiledi. Taze mantar diye yola çıktık, bunu donduralım dedik, bu sefer endüstriye girdik. Belediyelerin et balık kurumunun soğuk hava depoları vardı, biz oraları çok kullanırdık bu mantar işinde. O arada İtalyanca, İspanyolca, Almanca 4-5 dil öğrendim. 1984 yılında İsviçre'nin Liechtenstein'da çok büyük bir fabrika vardı. Hilti ailesinin Hilkona diye bir fabrikası. Bunlar asil bir aile. Konservede çok iyiler. Onlara Fethiye'de salatalık üretip gönderdik. Sözleşmeli tarım yaptık. Hiç kimse bilmiyordu sözleşmeli tarımı. Kornişon ürettik Ovaköy'de. Patara'da soğuk hava deposu yaptık. O zaman böyle bir sektör yoktu. Türkiye dünyanın en büyük kornişon ihracatçısı oldu. Hem taze hem de işlenmiş olarak. O zamana kadar sıfırdı. Bizi işe aldılar maaşlı olarak. Onlara çalıştık. Sonra bizi İstanbul'a taşıdılar. İşi biliyoruz ama sermayemiz yok. Neden hep tarım? Biz 1974'te hapisten çıkmadan önce ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Çıkınca narinciye, mandalina, karpuz alıp Eşref Paşa, Çiğli pazarında satmaya başladık. Çaresiz kalmıştık, işimiz yoktu. İtalyanlara epeyce ürün yaptık. Hayatımda ilk kez damlarda domates kuruttum. 600 kilo kuru domates hazırlayıp Milano'da bir şirkete sattık. O zamanlar kilosu 8-9 bin lira etti, bugünün parasıyla 4-5 euro. Sonra büyük bir İtalyan firması için üretim yapmaya başladım. 1989 yılında Mardin Kızıltepe'den 40-50 işçi getirdim. Buradaki tesisimizde hem mantar hem domates işledik. 1996'da sanayiye girdik. 1999'da Avustralya'da yarı kuru domatesi gördüm. Bir Avustralyalıyı ortak aldım, bu işi büyüttük. Bugün bu alanda 17 firma var. Türkiye dünyanın büyük bir yarı kuru domates üreticisi oldu. Mantarı, kuru domatesi, yarı kuru domatesi, kornişonu getirdik. 3 burun biber getirdik. İtalyanlardan Lombardi biberini getirdik. Capari getirdik. Bunları hep ilk kez yaptık. Yarı kuru soğan, yarı kuru çilekler, sonra hepsi sektör oldu. Bunun altında bir sürü arkadaşımızın emeği var. 3 şirketimiz var. Flora şirketimizle üretim de yapıyoruz. İleri aşamadaki tüm üretimlerimizi orada yapıyoruz. Sonra müstahsile sözleşmeli çiftçilerimize oradan yayıyoruz. Yetiştiriliyor, ayıklanıyor, temizleniyor. Her sene bir teknik geliştiriyoruz Ar-Ge'mizde. İleri düzeyde kesmek, kurutmak, işlemek için bu ürünleri ileri mamul olarak işleyen fabrikalara veriyoruz veya mamul olarak hazır yiyecek haline getiriyoruz. Marine ediyoruz, yemek haline getiriyoruz. Bunların karışıkları, yağlıları, tuzluları var. Çok güzel yarı kurutulmuş zeytinler hazırladık. Yarı kurutulmuştan maksat şu: metabolizmanın genel yapısı içerisinde, hücre içinde ve dışında, ürüne, çeşide göre değişerek %70 ila %95 oranında su vardır. Domateste %92, karpuzda %95'tir. Hücre dışında bulunan bu suyun bir kısmını, hücrenin ana yapısını bozmadan son derece hijyenik, ısı ve vakum ortamından dışarı alıyoruz. 100 kilogramda 92 kilogram olan suyu 20 kilograma düşürüyoruz. Su 20 kilograma dönünce 100 kiloda 28 kiloya düşüyor. Ama hücreyi bozmadan yarı taze formunda ürün elde ediliyor. İçindeki vitaminler, mineraller 5 misli artarak tazeliği de dahil geliyor sofraya. Suyu alınca birim alan da artıyor. Nakliye 5 kat azalıyor. Türkiye 40 bin ton kurutulmuş domates üretiyor. Belki şu anda yarı kuru domates de 25 bin tonu geçmiştir. Dünyada en büyük biziz. İtalya gıdada nasıl başarılı oldu? Gıda ile ilgili birçok üründe İtalyan markaları var. Aslında İtalya büyük bir üretici değil. Zeytinyağında İspanya dünya lideri. Ama İtalyan zeytinyağı biliniyor. Kurutulmuş domatesi Türkiye yapıyor. İtalya satıyor. Daha birçok örnek var. İtalyanlarla çalışan, onların dilini, edebiyatını, çalışma biçimini bilen Kemal Berişler şöyle anlatıyor: çok farklı kültürler var, tıpkı Anadolu gibi. Bu kültürel farklılıklar yemeğe de yansıyor. Kültürün bir boyutu yemek. Onlarda Rönesans yaşandığında gıdada da bir Rönesans yaşadılar. Sonra bu çeşitlenme 19. yüzyılda akıl almaz bir biçimde yayıldı. Dünyaya insan sevk ettiler. Dünyada yaşayan İtalyan sayısı kendi ülkelerindekinin iki mislidir. Bunların önemli bir bölümü Amerika'da yerleşik. Amerika'nın 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başındaki endüstrileşmesine paralel olarak gıdanın da endüstrileşmesini getirdi. İtalyanlar o zaman memleketlerindeki bağı, ilişkiyi koruyarak zeytinyağını götürdüler. Gelişmekte olan Amerika'nın gıda altyapısının gereksinimini karşıladılar ve oraya yerleştiler. Arkadan Yunanlar gitti, sonra İspanyollar. İtalyanlar makarna, pilav ve bir de pizzada başarılı. Unlu mamullerde de kullandıkları katkıların içinde kurutulmuş domates vesaire var. Son derece muhafazakarlar kendi işlerinde ama müthiş bir imaj yaratmışlar. Bu imajı satıyorlar. O algı bizim karşımızda bütün dünyada milyarlarca dolarlık bir sanayi yaratıyor. Biz böyle bir algı yaratamıyoruz. Slow food, Viva Campanisa'da İtalyanları neden? Çünkü trendi görüyor ve trendi yaratıyorlar. Onlardan zenginlik üretiyorlar. O aurayı hep tutuyorlar ellerinde. Slow food niye Afrika'da, Zimbabwe'de, Etiyopya'da çıkmıyor? Slow food bir ürünü kültürüyle birlikte yaşatmayı benimsiyor. Afrika'daki, Balkanlardaki, dünyanın öbür ucundaki bir ürünü sahipleniyor. Akan kanalları, küçük küçük dereleri kendi nehrine dönüştürüyor. Elmayı, elmanın aromasını, aromanın rengini filan alıp markalaştırıyor. MTA'yı kendisinden soyutluyor. Onun imajını yaratıp o imajın arkasına da slow food'u takıp dünyada fark yaratıyor. Malını uluslararası bir bağlantıya dönüştürüyor. Biz burada en ayrıntılı tartışmalarımızda, en elit gruplarımızda bile sığlıktan kurtulamadığımız için, derinlikleri, geçmişleri, gelecekleri sevmediğimiz için, artı bilgimizde, verebileceğimiz disiplinimizde olmadığı için bunu yapamıyoruz. Orada insanlar ürünü bir yaşam tarzı haline getiriyorlar, bir ortam yaratıyor ve onu pompalıyorlar. 21. ayrımın sonu, sayfa 184.